RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
bakalım. Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 8 Aralık 2021 günlerden çarşamba, hafta ortasındayız. Dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Her gün olduğu gibi hafta içinde. Covid notlarım var dünyadan. Dünya Sağlık Örgütü'nün omikron varyantıyla ilgili açıklamaları var. Etkili olmaması, aşıların etkili olmaması için sebep olmadığı yönünde bir eğilim gözüküyor. Ya da daha doğrusu aşı etkisiz kıldığına dair bir işaret olmadığı açıklaması var. Bu arada Pfizer-BioNTech'ten de ilk açıklama geldi bu konuda. 3 doz aşının omikron varyantına etkili olduğunu söylüyorlar. Belki biraz daha ortalığı teskin edecek açıklamalar diyebiliriz. Ülkelerden notları aktarmaya çalışacağım yine size. Covid notlarında yine Türkiye'den aynı şekilde. Dünya ekonomisiyle ilgili raporlamalar var. Fitch'in küresel ekonomiye dair büyüme tahminleri ki düşürüyor. Türkiye ile ilgili tahminleri var, aktaracağım. Dünyada artan eşitsizliğe dair raporlama var. Paris merkezli eşitsizlik derneği, eşitsizlik raporu daha doğrusu sosyal bilimcilerin oluşturduğu, onların Türkiye ile ilgili de rakamlar, verdikleri rakamlar hiç parlak gözükmüyor efendim. Asya'dan başlıklarımız var. Çin-Amerika rekabetine dair. Hindistan'da dikkat çekici, Rusya Devlet Başkanı'nın Dışişleri ve Savunma Bakanları ile birlikte Hindistan'a yaptığı diplomasi çıkartmasının ardından dikkat çekici haber geldi. Genelkurmay Başkanı Hindistan'ın Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü. Enteresan bir gelişme bu. Özellikle S-400 savunma sistemleri satın aldığı düşünülürse Hindistan'ın Amerika'nın da kilit müttefik gördüğü bir ülke. Aktaracağım eldeki detayları. Yine tabii dün akşam saatlerinde Eksen'den hemen sonra 6 sularında beklenen video konferans görüşmesi, zirvesi diyelim, gerçekleşti. Vladimir Putin, Rusya lideri ve Amerikan Başkanı Joe Biden arasında hem Kremlin'den hem Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalar, hem Ulusal Güvenlik Danışmanı Joe Biden'ın yine Rusya'ya tehditkar bir üslupla yaptığı açıklamalar var. Biraz daha ortam yatışmış gibi gözüküyor Ukrayna odaklı bu krizde, ama açıklamalar da çok parlak değil. Birazdan tarafların tutumlarını yansıtan açıklamaları sizlere aktaracağım. Almanya'da dün de aktarmıştım, artık Merkel dönemi resmen kapandı. Olaf Scholz parlamentoda onayını aldı. Cumhurbaşkanından da onay alıp tekrar parlamentoya gidiyor bugün. Ve bugün itibariyle Olaf Scholz dönemi başladı desek yeridir. Cemal Kaşıkçı cinayetinin zanlılarından birisi Fransa'da yakalanmış. Türkiye'nin de verdiği bilgiler üzerinden Suudi Arabistan'dan açıklamalar var. Dikkat çekici bir dönemde bu olay gerçekleşiyor. Türkiye iadesini talep ediyordu. Tam da Körfez bölgeleriyle ilişkileri normalleştirmeye çalıştığı Ankara'nın bir dönemde, hatta Suudi Veliaht Prensi ile Katar ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı'nın görüşme olasılığı anıldığı bir dönemde. Katar'la yapılan anlaşmaları tam anlayamadık ama swap anlaşmasının uzatılmasına karar verilmiş. Ayrıca Türkiye'de Aselsan önemli bir savunma sanayi kuruluşu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı yolunda iddialar vardı. Yalanlandı bu, dezenformasyon diyor savunma sanayi başkanı. Birazdan detaylarını aktaracağım. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Osman Kavala davasında Avrupa Birliği'ne üzerine meydan okuması var. Türkiye ile ilgili tabii Türk ekonomisinden kaynaklı sorunlar, Türkiye'nin dış politikası hepsi birbirinin iç içe geçmiş durumda ve çok ciddi tartışmalar var. Cumhurbaşkanının Katar dönüşü uçaktaki açıklamaları da var. Ekonomi modelinin arkasında duran bir Ankara görüyoruz. Tabii her ne kadar hepimizi daha da yoksullaştırıcı bir takım etkenler olsa da Cumhurbaşkanı geçen hafta bütün bunları Çin modeli diye somutlamıştı. Bu da tartışılıyor Türkiye'de. Çin nere, Türkiye nere diyeceksiniz. Hepimizin içinden geçiyor. Biraz bu konudaki tartışmalara odaklanacağız bugün. İktisatçı hocamız Ergen Yıldızoğlu'na bağlanacağız. Cumhuriyet Gazetesi yazarı aynı zamanda kendisi. Ve Çin modeli, büyüme modeli, kalkınma modeli nedir? Türkiye ile neden böyle bir benzerlik kuruluyor? Sorularına yanıt arayacağız. Değerlendirmelerini, görüşlerini alacağız. Orta Doğu'dan da başlıklar var size aktaracağım yine. Suudi Arabistan, İran, Suriye, İsrail bağlamında sürem el verdiği ölçüde dünya gündemini size aktarmaya çalışacağım efendim. Başlamadan yine programımızın frekanslarını, radyomuzun frekanslarını tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalının linki üzerinden de şimdi vermeye çalışıyorum size. Program yayınlanıyor. YouTube'dan izlerseniz, dinlerseniz, like de ederseniz çok mutlu oluruz. Ayrıca cep telefonunuza indireceğiniz uygulama üzerinden bizi dinleyebilirsiniz Türkiye'nin her yerinden. Pop-up da var tekrarını dinlemek isteyenler için. Çeşitli mecralardan ayrıca dökümünde okuyabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. YouTube kanalının linkini de paylaştım. Oradan da izlemeniz umuduyla diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, önce bir COVID notlarının üzerinden geçelim. Dünya Sağlık Örgütü omikron varyantı ile ilgili açıklamalar nihayet yapıyor yavaş yavaş. Hepimiz bir meraktayız, bu varyant iyiye mi yormak lazım yoksa kötüye mi yormak lazım? Çok hızlı yayıldığı söyleniyor çünkü %50 daha hızlı yayıldığı söyleniyor. Delta varyantı da ortadayken o yüzden merakla bekleniyordu. Bir aşılarla ilgili aşıların etkisiz kalması odaklı bir tartışmaydı bu. Bugüne kadar aşıların etkili olmadığının bir işareti olmadığı yolunda açıklamalar geldi. Bir Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, acil durum direktörü Mike Ryan daha çok şey öğreneceğiz diyor ama aşıları etkisiz kıldığına dair bir işaret olmadığını söylüyor. Yani korumanın devam ettiği vurgusu var. Tabii Dünya Sağlık Örgütü zorunlu aşılamaya doğru Batı dünyası koşuyor diyelim. Almanya'da falan Şubat'ta devreye girecek biliyorsunuz. Hans Kruger'den de yine Avrupa Bölge Direktörü'nden de zorunlu aşı son çare olmalı diye bir açıklama yaptı. Yani bu kadar vaka artışları engellenemezken neden son çare oluyor onu da anlamak çok mümkün değil. Ama aşılarla ilgili tabii çok ciddi tartışmalar da var. Onu da anımsatmak gerekiyor. Pfizer-BioNTech'ten bugün ilk resmi açıklama geldi bu bağlamda. 3 doz aşının omikron varyantına karşı etkili olduğunu söylüyorlar efendim. Bahar aylarına kadar da hazır olacak. Eğer gerekirse daha belki güncellemek demek lazım eldeki aşıları. Bu mümkün olacak gözüküyor. Güçlendirici dozlarla bu iş böyle gribal durumlara, yani normal griplere, grip tedavisine dönerek gidecekmiş gibi bir resim çıkıyor. Bulaşıcı ama etkisi daha az deniliyor. O yüzden de paniğe kapılmamak benim yani bilim insanlarının önde gelen açıklamalarından anladığım bu. Amerika'da Ulusal Enerji Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı yine Anthony Fauci de konuşmuş bu konuda. Yani daha fazla veriye ihtiyaç var diyor ama hastaneye yatışları azaltması tabii önemli sağlık sistemleri açısından böyle vurgular var. Ama tabii Amerika'da aşılama bir problem haline gelip çıktı. En son Biden'ın devlet desteği alan şirketlerde çalışanlar için getirdiği bu aşı zorunluluğu federal mahkeme tarafından askıya alındı. Özgürlük tırnak içerisinde soyut olarak bundan hareketle böyle refleksler batıda güçlü. Amerika'da omikron varyantı da bu arada 19 eyalette görülmüş vaziyette, yaklaşık 50 milyona yakın, 49.3 veriliyor vaka var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çocuk vakalarının sayısı da 7 milyonu aşmış durumda verilen bilgiye göre. Çin'de 74 vaka tespit etmişler. Çok az ama tabii sıfır tolerans, sıfır vaka Pekin Olimpiyatları öncesinde hedefi de bakalım tutturulacakmış. Tutturulacak mı Çin'de? Görece tabii Amerika ile kıyaslanacak bir durumu yok Çin'in. Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da vaka sayılarında artışlar var. 59-60 binlerde günlük vaka sayısı örneğin Fransa'da. İtalya ve İspanya'da görece daha az, hani 15 binlerde ama oralarda da var. Rusya'da artık 30 bine düşmüş gözüküyor. Son 24 saatteki rakam bu. Ekim ortasından bu yana ilk defa 30 bine düştü. Çünkü orada da 35'ten fazla 40 binlere yaklaşmıştı. Orada da omikron nedeniyle sınırlarda kontrolleri arttırmışlar. Türkiye'de de 22.687 vaka sayısı açıklandı. 198 can kaybı Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu. Omikron taramasına başlamışlar Türkiye'de. 17 noktada ayrı merkezde alınan örneklerle analiz yapılıyor. Çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizde omikron vakası yok demişti ama Türkiye'den transit geçen bir sürü yolcu Avrupa'da bu vakalar ortaya çıkarken, hatta Tunus'ta falan Türkiye'ye aktarması etkili olmuştu. Acaba hakikaten Türkiye'de yok mu? En azından bunu görmüş olacağız. Bu arada sağlık çalışanları ücret zammının sadece doktorlar, hekimler için olmasına tepki gösteriyorlar ve hemşireler, Sağlık Sen grev, zam talebiyle greve gidiyorlar. Bu önemli. Türkiye'de sağlık sektörü çok önemli bu pandemi nedeniyle. Onların haklarını da desteklememiz hepimizin boynunun borcu demek lazım. Evet, Covid dünyasından Kanada'da Quebec eyaletinde bir İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline ilk bitki bazlı Covid-19 aşısını üretmiş. Tabii daha henüz onay alınmamış ama 3. faz deneyler yapılmış. Etkinlik de göstermiş. Olursa eğer bitki bazlı ilk aşı olacak deniliyor. Japon milyarder Yusaku Maezawa ve yardımcısı Yozo Hirano uzaya gittiler. Kazakistan'da Baykonur üstünden Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı. Epey böyle şenlikli, atraksiyonlu bir uzay turizmi. Aynı zamanda bu Amerikalı şirketlerin son dönemde elinde bir sektör haline gelmiştir. Rusya'da böylece uzay turizmine dönmüş oluyor. Bu vesileyle 20 Aralık'ta dünyaya dönecek, bayağı da böyle bir işte kağıttan uçaklar uçuracakmış efendim. Gençlerin sorularını yanıtlayacak, havaya sabun baloncuğu üfleyecek falan gibi böyle uzay turisti atraksiyonları sergileyecekmiş. Bakalım, böyle dünyayı bitirdik, uzaya doğru böyle uzanıyoruz. Avustralya'da iklim kara kutusu inşa etmeye başlamışlar. Bir otobüs büyüklüğünde Tazmanya bölgesinde kalın çelik duvarları, pil deposu ve güneş panelleri olacakmış. Bütün bu iklim kriziyle ilgili datayı kaydedecekmiş. Umarız dünyayı biz yok ettiğimizde birileri ayakta kalırsa onlar açısından kullanışlı olur. Uzay filmlerine dönüyor hayatımız çünkü. Avrupa Birliği iklim değişikliği ve sağlıkla ilgili ürünlerin KDV'sini düşürme kararı almış. Belli ürünlerde ve kademeli olarak bu arada, ama tabii o da önemli. Mesela maskeler gibi. Evet, dünya ekonomisinde durum çok parlak değil. Fitch'in, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu'nun küresel ekonomiye dair Aralık raporu var, görünüm raporu. Büyüme tahminlerini düşürmüş %6'dan, 2021 için %6'dan %5.7'ye düşürmüş. Amerika için de aşağı yönlü revize etmişler yine rakamları. 6.2'den 5.7'ye çekmişler. Euro bölgesi aynı şekilde 5.2'den 5'e indirilmiş. Çin'de de bu arada 4.8, %8'den 4.8'e Çin'i düşürmüşler. Türkiye için de enflasyon tahminleri var Fitch'in, çok parlak değil. Gerçi ben gülüyorum açıkçası, %25 çok ilginç. 2021 yıl sonu enflasyon tahmini %17.2'den %25'e, çok utangaç bir biçimde bir yükseliş yapmışlar. Biz tabii aldığımız temel ürünlerin markete gittiğimiz için fiyatlarının nasıl arttığını gözümüzle görüyoruz. O yüzden bütün bu tahminler tahminler karşısında şaşırıyorduk geçmişte, şimdi artık şaşırmıyoruz efendim. Dünyada eşitsizlikle ilgili bu Paris merkezli eşitsizlik labın, aslında sosyal bilimciler ağı bu, dünya eşitsizlik raporu açıklıyorlar. Bunun raporu var ve pandemi döneminde servet sahipleri karlarını katlamış durumdalar ve bu arada da daha da büyük yoksullaşma var. Milyarderler bu yıl küresel hane halkı servetinin %3,5'una sahipler. Böyle gözüküyor. Hane halkı olarak düşünmek lazım. 2020 başlarında %2'ymiş bu. Epeyce bir katlanmış gözüküyor. Yani küçük bir azının elinde aşırı bir ekonomik güç ve servet yoğunlaşması mevcut. Tabii bunların çoğu Amerikalı teknoloji devleri oluşturuyor. Bu tabii yaklaşık 13.1 trilyon dolarlık toplam değere sahip 2.755 milyarder var dünyada. Dünyanın geri kalanının durumu ise vahim. Tabii raporu hazırlayanlar özellikle sosyal devletin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmışlar. Batılı gelişmiş ülkelerde hani bir nebze hükümet desteği veriliyor da hani o kadar da yoksul kalmıyorlar gibi de vurgulamışlar. Türkiye'de de en zengin %10, gelirin %54'ünü alıyormuş. Daha fazla gibi geliyor bana ama onların rakamları bu şekilde. Gelir eşitsizliği son 15 senede son derece vahim bir hale gelmiş bu verilere göre. Bir yetişkinin yıllık ortalama kazancı 85 bin TL. En yoksul %50'nin geliri 20 bin 260 TL efendim. En zengin %10'un geliri bunun 23 katı kadar, 463 bin 20 TL. Vay canına. Hakikaten Türkiye'de bence daha da vahim durum ama neyse, yine hani rakamlarla böyle bir şey çıkıyor. Cinsiyet bağlamında da parlak değil durum. Cinsiyetler arası eşitlik bağlamında kadınlar milli gelirin %23.3'ünü kazanıyorlarmış. Her zaman böyledir, erkekler kadınlarla aynı işi yaparlar ve genellikle daha fazla ücret alırlar. Çin'de döviz rezervleri 3 trilyon 222 milyar doları aşmış efendim. Son döviz rezervindeki giderek artış etkili oluyor Çin'de tabii bu arada. Bu ekonomik, küresel ekonomik koşullarda Ekim ayında 4 milyar 800 milyon dolar yükselmiş Çin'in döviz rezervi. Time dergisi de 2021 yılının kişilerini seçiyor. Bu ankette şimdi Brezilya lideri, aşırı sağcı neofaşist lider Jair Bolsonaro başta. Yeniden seçilmeye çalışıyor önümüzdeki sene kendisi. Meşhur aşı olan AIDS olacak dedi. Aşı ile ilgili ilgisiz kaldı aşılama kampanyasında. 600 bin insanın ölümünden sorumlu tutuluyor. Kongre soruşturması var hakkında. Böyle enteresan, parlak bir kişilik. Onun dışında tabii ikinci sırada 6 Ocak baskınının arkasındaki Donald Trump. Yine Alexei Navalny, Rusya'nın aşırı sağcı göçmen düşmanı, Batılıların liberal bulduğu blogger diyelim efendim, ne diyelim başka, vakıf kurucusu diyelim. Aşı geliştirmeye yardım eden bilim insanları bu arada aynı şekilde listede var. Aralık ortasında açıklanacak bu yılın kişisi listesi. Küresel bilek güreşine gelelim. Burada şimdi Çin'de Şubat'ta olimpiyat oyunları var, kış olimpiyatları. Amerikalılar diplomatik boykot kararı açıklamışlardı. Avustralya'da onları takip ediyor. Başbakan Scott Morrison çıktı ve Çin'i boykot edeceklerini söyledi. Ama tabii tıpkı Amerika'nın olduğu gibi Çin'de de Avustralya'da da Çin'e sporcularını, atletlerini gönderecek. Dolayısıyla böyle bir nasıl diyeyim, algıları pekiştirecek bir açıklama diyebiliriz buna. İnsan hakları gerekçelerini söylüyorlar ama tabii bir de denizaltı, Avustralya kime karşı kullanacak? Tabii Çin'e karşı kullanmak üzere Britanya ve Amerika ile AUKUS paktı kurup bir de nükleer güçle çalışan denizaltı edindiği için Çin'in eleştirilerine uğramıştı. Nasıl olur da bizi eleştirirler diye de bir küçük bir gerekçelendirme yapmışlar. Aktarmıştım size, Rusya lideri Vladimir Putin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile birlikte Hindistan'a çok önemli bir ziyarette bulunmuşlardı. Tam da Amerika'nın Asya Pasifik'e odaklandığı bir ortamda S-400 savunma sistemlerinin alıcısı konumunda Hindistan, tabii daha bağımsız durabilen bir ülke. Tabii Amerikalılar bundan çok haz etmiyorlar. İşte bu ziyaretin hemen ardından Hindistan Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı'nın General Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu helikopterin Tamil Nadu eyaletinde, ülkenin güneyinde düştüğünü duyurdu. Henüz tam netleşmiş durum değil ama ölenler, yaralananlar olduğu anlaşılıyor. Ormanlık araziye düşmüş, 63 yaşında Rawat'ın durumuna dair henüz bir bilgi yok. Kendisi Genelkurmay Başkanı 2019 sürecinde, tabii İngiliz sömürgesi olarak Hindistan'ın durumu biraz daha farklıydı. Önemli bir pozisyondaydı Genelkurmay Başkanı. Bayağı tartışmalı bir de isimdi ama tabii Hindistan ordusunun Rusya'yla sıkı anlaşmalar, savunma anlaşmaları yapmasından sonra böyle bir olayın gerçekleşmesi gerçekten dikkat çekici bir tesadüf diyelim. En azından şimdilik böyle not düşelim. Dünkü dikkatler video konferans yoluyla Joe Biden'la Vladimir Putin'in zirvesindeydi. Temmuz ayında telefonda görüşmüşlerdi. Haziranda da Cenevre'de buluşmuştu iki lider. Tabii Ukrayna odaklı bir kriz pişirilmekte. Dün saat 6 gibi video konferans zirvesi başladı. Böyle kısa bir Rus tarafı bir giriş bölümüne dair bir görüntüler yayınladı. Biden orada işte yüz yüze görüşemediğimiz için üzgünüm diyor. Selamlar başkan diyor Vladimir Putin falan derken görüşme yapıldı. Yaklaşık 2 saat sürdüğü anlaşılıyor bu görüşmenin. Saat 8 sularında sona ermiş. Pardon, evet 8 sularında 2 saatten fazla sürmüş. Açıklamalar geldi arka arkaya hem Kremlin'den hem de Beyaz Saray'dan. İki liderin ekiplerine en temelinde Ukrayna konulu bir diyaloğu sürdürme talimatı verdiği böyle bir genel bir cümle. Ama tabii öncesinde Vladimir Putin bu Biden'la görüşmesini protokol etkinliği diye nitelendirmişti. Değişiklik beklememekten mi kaynaklanıyor diye herkes soruyordu. Bugün itibariyle Kremlin'den yapılan açıklama stratejik sorunların çözülmesi için görüşmelere hız vermeye hazırız şeklinde. Ama tabii yani bu diyalog gerçekten tuttu mu? Henüz kimsenin çok bilemediği bir durum. Formatı Vladimir Putin beğenmiş. Yani kalkıp ta işte Biden'la yüz yüze görüşmeye gitmek yerine video konferans yoluyla görüşmek bağlamında. Ukrayna iki tarafında karşılıklı uyarıları var tabii. ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri başta olmak üzere desteğin Kiev'in kışkırtıcı politikalarıyla Avrupa güvenliğini tehlikeye soktuğu mesajı yer alıyor bu işin odağında. Rusya'nın diyaloğa hazır olduğu vurgusu yer alıyor. Kiev yönetiminin altında imzası olan Normandiya formatı sonucu Minsk anlaşmaları imzalanmıştı 2014 sürecinde. O anlaşmayı uygulamadığını detaylarıyla anlatmış Vladimir Putin muhatabına. Rusya'nın sınırlarına Biden bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı endişesini tehdit olarak formüle edip dile getirince Vladimir Putin de bizim sınırlarımıza bir askeri yığınak yapan sizsiniz ya da NATO demiş işin Türkçesi ve anlaşma önerisini tekrarlamış. Yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra NATO'nun doğuya doğru genişlememe şifahi vaadini tutmadığını, bu sefer bunun hukuki garanti altına alınması gerektiği, bu konuya ilgi duyduklarını dile getirmiş. Aslında işin özü bu. Amerikan tarafı pek üstüne alınmıyor böyle bir anlaşmayı. Tabii onlar sonsuz büyümek istiyorlar. Bütün dünya ülkeleri kendi ellerinde, kontrolünde olsun. Ekonomisi, siyaseti, kültürü, dolayısıyla böyle bir şeye gelebilirler mi? Çok şüpheli buluyorum. İran'da konuşmuşlar. Diplomatik kısıtlamalar, o da Obama dönemindeki yaptırımlarla başlamıştı. Amerikan tarafı da bir başlatıcısı. Rusya da yanıt vermişti. Dolayısıyla iki ülke arasında kim konuşacak? Diplomatlar konuşacak ama onlara kısıtlayıcı tedbirler devrede. Şimdi tabii Amerikan yönetimi tehditkar üslubunu devam ettiriyor çok net bir biçimde. Beyaz Saray'ın yaptığı açıklamalarda açıkça eğer askeri çatışmaya dönerse Ukrayna krizi, Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygularız diye tehdit savurduğu anlaşılıyor Joe Biden'ın bu görüşme sırasında. Sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hani şu Hillary Clinton'a Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda diye e-posta yazmış olan Jack Sullivan artık ulusal güvenlik danışmanı biliyorsunuz. O da kendisine soru sorulunca, yani siz yaptırım maptırım uyguluyorsunuz ama Rusya Federasyonu için işte bir etkisi olmuyor bu yaptırımların denilince, 2014'te yapmadığımızı yapmaya hazırız demiş. Yani savaş açmaya hazır olduklarını ima eden bir üslup kullanmış Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı. Bu konuda Kırım'ın ilk ilhakı hatırlatılmış 2014'te, meydan darbesi, Gürcistan'dan keskin nişancılar getirilerek Ukrayna'nın bütün siyasi dengelerinin bozulduğu dönemde yaşananları anımsattıkları zaman. Ukrayna'ya savunma sağlamaya devam edeceklerini, ortaklarıyla konuşacaklarını söylemiş. İşi bu arada Kuzey Akım 2'ye getirmiş ve tehditleri oradan da devam ettirmiş. Demiş ki eğer bu iş devam ederse o zaman Kuzey Akım 2 durar. Biz de, çünkü şöyle iddialar var, Almanya ile Amerikalılar anlaştılar ve Almanya ve Rusya arasında çok önemli bir ekonomi köprüsü, Avrupa'nın enerji ihtiyacı bakımından önemli olan Kuzey Akım 2 hattını durdururuz. Amerika'nın zaten stratejik hedefi de bu. O yüzden insanın aklına Ukrayna'da küçük çaplı bir çatışma çıkartıp Rusya'yı provoke edip bu sayede de Almanya ve Rusya arasındaki bu önemli ekonomi projesini durdurma jeostratejik hedefiyle mi bütün bu kavga kopuyor diye düşmüyor değil açıkçası. Ama 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım 2 yaptırımlarını dahil etmemişler. Acaba gerek kalmayacak diye mi düşündüklerinden ufak çaplı bir savaş çıkartıp, insanın aklına hakikaten böyle şeyler düşüyor. Geçmişte Amerikan yönetimlerinin yanıltma operasyonları düşünülürse Vietnam'dan, Kore'den buralara, o yüzden mecburen insanın aklına düşüyor. Jack Sullivan bu konuda sadece biz Almanya ile görüş alışverişi içerisindeyiz gibi açıklama yaptı. Tam da Almanya'da Amerika'ya çok yakın bir isim, Dışişleri Bakanı oluyor. Yeşillerin lideri Annalena Baerbock böylesi bir döneme denk geliyor. Şimdi Biden yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile de görüşecek efendim. Amerika'dan başka sesler de yükseldi. Eski Moskova Büyükelçisi Michael McFaul, son derece dikkat çekici bir Rusofobik bir isim kendisi. Yaptırım rejimini değiştirmeliyiz efendim, zorlayıcı diplomasi olmalı, Rus saldırganlığına karşı yeni yaptırım paketleri gibi bildik şeyleri söylemiş. CIA direktörü de aynı zamanda William Burns, o da eski bir Moskova Büyükelçisi. Rusya'da görev yaparken stresten saçları ağarmış efendim. Wall Street Journal'da söylesinde söylemiş. Zor tabii yani, Rusya'da görev yapmak kolay bir şey değil. Putin'i asla hafife almam diyerek daha akıllıca cümleler kurmuş tabii CIA direktörü efendim. Evet, şimdi öyle bir hale döktüler ki tabii tam bir böyle haritalar, maritalar, uydu görüntüleri. Bu arada Belarus'taki yerleri sanki Ukrayna'ymış gibi gösteren Batı medyası böyledir. Orta Doğu'daki savaşlardan da hatırlayın. Son derece cahildirler, hiç de bilmezler o coğrafyayı ama çok atıp tutarlar. Özellikle de savaşçı bir üslupla, nasılsa bedava başkaları onlar için daha fazla kan döküyor. Açıkçası savaş politikaları söz konusu olduğu zaman Amerikan yönetimlerinin eline kimse su dökemiyor. Evet, bugün Vladimir Putin Soçi'de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i ağırlıyor. Onu aktarayım. Avrupa'dan birkaç başlık vermem lazım. Belarus belli ülkelere gıda ambargosu ilan etti. Belarus'a yönelik ağır yaptırımlar göç krizi üzerinden geliştirilmeye çalışılıyor. ABD, Kanada, Britanya, benzer ülkeler var bunun içerisinde. Göçmen krizi dedik mi bitti. Avrupa Birliği Türkiye'yi çok seviyor biliyorsunuz. Tampon bölge yaptılar Türkiye'yi, çok mutlular. Bunun için de Türkiye'ye övgü düzüyorlar bu arada. AB Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic de aynen öyle yapmış. Ay, Türkiye çok misafirperver, çok cömert demiş, tamam mı? Böyle sosyal uyum yardım programlarına parayı bastırıyorlar. Sığınmacıları kendileri almayıp başka ülkelerde tutuyorlar. Sonra da ne kadar misafirperversiniz siz diyorlar. Aynen bu şekilde. Almanya. Merkel dönemi bitti artık. 16 yıllık Olaf Scholz başbakanlığı parlamentodaki oylamayla devralıyor bugün efendim. Yeni başkanına dünyadan, başbakana dünyadan mesajlar da var. Macron birlikte çalışacağı Fransa lideri. Vladimir Putin, yapıcı ilişkiler kurmak istiyoruz diye yeni Almanya lideri Olaf Scholz'u selamlamış. Güçlü Avrupa için birlikte çalışacağız diyor von der Leyen, Avrupa Komisyonu başkanı. Scholzomat kendisi, robot diye tanımlıyorlar. Sakin bir Almanya lideri olacak. Merkel de öyleydi gerçi. Sakin ve sabırlıydı. Maliye Bakanıydı Olaf Scholz. Bilmediğimiz bir isim de değil. Angela Merkel artık rahat uyuyabileceğim. Tamam, her konuda aynı partiden değil. Çünkü sosyal demokratlar artık iktidarı ele almış durumdalar. Ama yine Merkel'in devamcısı olarak görülüyor. Evet. Buradan Fransa'ya geçelim. Fransa, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018'de İstanbul'daki başkonsoloslukta öldürülen, parçalara ayrılan Cemal Kaşıkçı'yla ilgili şüphelinin, bu cinayete katılanlardan birinin Paris'te yakalandığını açıkladı. 15 kişilik bir suikast timi Muhammed Bin Salman'la, Veliaht Prens'le bağlantılandırılıyordu. Anlaşılan o ki Türkiye'den bir takım alınan istihbaratlar sayesinde, veriler sayesinde bu yakalama söz konusu olmuş. Ancak Suudi Arabistan'dan hemen açıklama geldi. Yanlış kişi, derhal bırakın diyen bir açıklama. 33 yaşında Halit El Uteybi'den bahsediyoruz. Çok da ismi geçmişti bu davalar sırasında. Türkiye'de de yargılama devam ediyor. Riyad'dan bu kişinin derhal serbest bırakılması çağrısı tabii dikkat çekici. Çünkü tam da Ankara böyle Orta Doğu'da Körfez ülkeleriyle ilişkileri düzeltmeye çalışırken bir Kaşıkçı pürüzü çıkıyor ortaya. Gerçi ne olacak ki, bırakılır gider yani. Çünkü Fransa'dan Türkiye'ye verilebileceği de söyleniyor bu arada, onu belirtelim. Libya'dan notumuzda, bu arada hemen araya koyayım onu da, başkanlık seçimleri başvuruları 22 Kasım'da son bulmuştu. Parlamento seçimleri için adayların başvuru süresi de dolmuş. İkisi birden yapılabilecek mi, o da belli değil ama 24 Aralık diye bir tarih var en azından şimdi. Seyfülislam Kaddafi de katılıyor bu arada bu seçimlere. Önü açılmıştı mecburen, kabileler onu destekliyor çünkü. Cumhurbaşkanı birazdan Katar'dan döndü, Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan Ergin Yıldızoğlu ile konuşacağız. Ekonomi temelli daha çok artık son dönemde Cumhurbaşkanı'nın mesajları. Katar ziyareti 2 günlük, 15 anlaşma, çok anlayamadık aslında içeriklerini. Ama Cumhurbaşkanı'nın Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin işbirliği yapmaya ne kadar heyecanla hazır olduğunu vurgulayan bir ziyaret oldu. Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim öz kardeşimiz dedi Cumhurbaşkanı. Allah Allah, niye ki yani Körfez Arapları niye bizim öz be öz kardeşimiz, onu çok anlayamadım doğrusu ama Cumhurbaşkanı öyle söylüyor. Katar'ın spekülatif ataklar varmış. Türkiye'de ekonomi politikası yönetilmiyor, öyle spekülatif ataklar yapılıyor. Öyle diyor Cumhurbaşkanı. Katar da hep Türkiye'nin yanında yer alıyor efendim. Bu şekilde söylemiş. Hatta Katar Merkez Bankası ile swap anlaşması uzatılmış. 10 milyar dolar. Yalnız bu paraların hepsi gelmemişti yanlış hatırlamıyorsam. %10'u falan gelmişti. Velhasıl tabii bu vesileyle Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi de Türkiye'ye geldiğinde bu iddia ortaya atılmıştı. Zeynep Gürcanlı ile konuşmuştuk. O da dile getirmişti Ankara kulislerinde Aselsan'ın satışı. Yani tabii tank palet fabrikasının hisselerinin bir kısmı Araplara satıldığı için Aselsan'da olabilir diye herkes bir irkilmiş vaziyette. Bloomberg'e konuşan bir takım Türk kaynaklar, Türk savunma sanayi kuruluşlarıyla BAYE'den bir heyet Ankara'da görüşüyor diye açıklama yapınca akıllara yine maalesef Aselsan düşmüş. Enerji, petrokimya, teknoloji, altyapı, tarım gibi alanlar işbirliği alanları olarak sıralanmıştı. Aselsan yalanlamış Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış meselesini. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın çoğunluk hisseleri onların tabii. Savunma Sanayi Bakanı İsmail Demir'in açıklaması var. Dezenformasyon demiş buna, bütün bu haberlere. Ve gerçekten şaşırıyoruz diye de eklemiş. Umarız dezenformasyondur. Bunlar çünkü Türkiye'nin çok önemli varlıkları. Hele savunma sanayini bir başka ülkeye satmak ne demek? Olacak iş mi? Akıl sır alabilir mi? Yani Amerika'nın özel şirketleri de özenerek bunlar tabii yapılıyor. Tamamen bir Amerikan modeli. Fakat tabii biz Çin modelini tartışıyoruz. Çok enteresan aslında, bir ironiler var burada. Düşünsenize, Çin'in savunma sanayini yabancılara sattığını bir düşünün. Aklınızın ucuna gelebilir mi böyle bir şey? Ama yani böyle bir neoliberal bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Katar ziyareti dönüşü sonrası düşük faizle kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz. İddiasında ısrarlı Cumhurbaşkanı. Herkes olmaz diyor ama o ısrarlı. Mümkün mü? Ergin Yıldızoğlu Hoca'ya da soracağız. Bir de son olarak Avrupa Birliği kararlarını tanımıyoruz. Nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar demiş. Osman Kavala'yı bırakmıyoruz demeye çalışıyor bu durumda. Ya da böyle diyecek ama... Velhasıl Ocak sonuna kadar o iş şimdilik askıda, süre tanınmıştı. Türkiye Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ihlal prosedürü başlatmıştı. Arkadaşlar burada Ergin Hoca'yı arayabiliriz. Ben hatta mı Ergin Hoca? Tamam. Evet, son olarak Ergin Yıldızoğlu Hoca'ya dönmeden önce Kabil Havalanı'nın işletmesi konusunda Katar'la Türkiye bu işe soyunuyor belli. Bir de dikkatimi çeken Rumların bu 5. parselde ExxonMobil ile Katar ortaklığına arama izni vermesi konusunda Cumhurbaşkanı üzüntülerimizi belirttik demiş. Rumları çok sert kınıyoruz ama Katar'a üzüntülerimizi belirtiyoruz. Temenni ediyoruz ki bunu aşarlar. Türkiye kıta sahanlığı, bizim kıta sahanlığı nasıl olur diye Rum yönetimine tepki göstermişti. Evet... Şimdi telefon hattımızın öbür ucunda Ergin Yıldızoğlu Hoca var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, merhaba.
Sağ olun hocam, ben Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını aktarırken hafiften kendimden geçtim. Sonu gelmedi bir türlü, kusura bakmayın, sizi de beklettim birazcık. Şimdi Katar'daydı Cumhurbaşkanı, ondan önce Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht geldi. Bayağı böyle her şey artık hani eski dış politikada Türkiye'nin oralarda bizim, buralarda bizim, burayla da işbirliği falan, o söylemleri yerinde daha böyle ekonomik temalar alıyor. Bir de içeride tabii durum parlak değil, hepimiz yaşayarak da görüyoruz ama Çin örneği bizzat Cumhurbaşkanı tarafından verildi. Çin ekonomisini örnek alan bir Türkiye. Açıkçası ben anlamakta zorlanıyorum. Çin nere, Türkiye nere diye önce sorarak başlamak istiyorum size. Neden Cumhurbaşkanı böyle bir örnek veriyor? Biz ne anlamalıyız Çin modeli dediği ya da Cumhurbaşkanı'nın dediği şey başka bir şey mi diye sorayım hocam.
Şimdi Cumhurbaşkanımızın ne dediğini bilmek vallahi çok zor. Yani arkasındaki mantığı kavramakta sık sık çok zorlanıyoruz. Dediğiniz gibi Çin neresi, Türkiye neresi? Benim anladığım iktisatçılar bu işin, yani bunun üzerinde düşünen ne demek istedi acaba diyen iktisatçılar düşük ücret üzerine odaklandılar. Türkiye'de ücret düşük olacak. Bunun üzerine bunu kullanmak için çok yabancı sermaye gelecek. Böylece Türkiye ekonomisi büyüyecek ve kalkınacağız. Tabii ki AKP rejimi de istediği kaynaklara ulaşacak böylece. Yani benim dolaylı yoldan anlayabildiğim bu. Bunun gerçeklikle bir alakası yok. Çünkü Çin modelinin düşük ücretle bir alakası yok. Çin modeli başka bir şey.
Evet, ne hocam, nedir Çin modeli? Bir bunu insanlar hakikaten bir tek düşük ücret üzerinden herkes okuyor, o yüzden.
Şimdi burada birkaç tane yanlış var. Birincisi, Çin açılmaya başladığı zaman, yani 70'lerin ikinci yarısında ve 80'leri düşünerek o dönem üzerinde durursak, ne özelliği vardı Çin'in de birdenbire depara kalktı? Birincisi, yabancı sermaye gelmeden ve de düşük ücret tartışması gündeme girmeden Güneydoğu Asya'da Çin diasporasının paralarını Çin'e getirmeye başladığını biliyoruz. Hı hı. Çünkü o bölgeye bakarsanız Malezya, İndonezya, Tayland, o bölgede Çin diasporası çok büyük ticaretle uğraşan ve çok güçlü sermaye gruplarından oluşan bir şey. Bu parayı içerideki aile bağları ilişkilerini kullanarak ve de o zaman Çin Komünist Partisi'nin ve devletinin bunları çağırmak için gösterdiği çabanın sonucu ciddi şekilde yabancı sermaye, Çin sermayesi bölgeden geriye girdi. Bir canlanma başladı ekonomide. Yabancı sermaye böylece hızla güçlenmekte olan pazarı değerlendirmek üzere gelmeye başladı. İşin bir yanı bu. İkinci yanı, düşük ücret sözcüğünü kullanırken insanlar şöyle bir şeyi göz önüne almıyorlar. Sanki bir anda Çin'de çok böyle ucuza çalışan işçiler vardı gibi bir kavram oluşuyor. Hayır, bu işin Çin işçisinin özelliği ucuza çalışmak değil. Çünkü Çin işçisi ucuza çalışmıyor. Şöyle söyleyeyim, ücreti iki parçadan düşünmek gerekiyor. Bir, para olarak alınan ücret, bir de toplumsal olarak devletin ve de toplumdan işçinin, işçiye sunulan hizmetlerin oluşturduğu parçası, toplumsal ücret. İşçisi belki parasal olarak Batı ülkelerinde karşılaştırılan, karşılaştırıldığı zaman düşük gözüken bir ücret alırken, aynı zamanda eğitimde, sağlıkta, konut sorununda, gıdada, birçok alanda destekleme fiyatları vesaireyle çok güçlü bir toplumsal ücret parçasına sahip. Bunları birleştirdiğimizde gerçekten tüketim gücü hızla artmakta olan bir sınıfını görüyoruz, ama esas önemli olan bunun bu ikinci kısmı, toplumsal kısmı, işçinin üretkenliğiyle doğrudan ilişkili. İyi bilmiş, iyi barınan, sosyal olarak desteklenen, sağlık açısından, besin, gıda açısından bir işçinin üretken bir işçi olması sonucu ortaya çıkıyor. Çin işçisi iyi eğitilmiş, toplumsal ücretle iyi desteklenen, üretkenliği yüksek bir işçi sınıfıydı.
Hocam, bizdeki gibi ağır kiralar efendim, her şeye zam falan, böyle hiçbir 3 kuruşluk, 200 liralık, 250 liralık, 500 liralık sadaka değil yani Çin'deki durum, insanların anlayamadığı o, anladığım kadarıyla. Evet. Peki buyurun.
Evet. Modelin öbür yanına da gelmeden önce bu kısmı, ücret kısmını bir bağlayalım. Bu işçiler aynı zamanda eğitimde oldukları için fabrika içi emek sürecini çok iyi, rahat kontrol edebilen işçiler. Dolayısıyla arayıp da bulamadığınız işçiler ve para kısmını da siz veriyorsunuz ama sosyal kısmı da devletten geliyor. Bir kısmı bu. İkincisi, geleneksel olarak, yani bu karşımızda şimdi herhalde 2000-3000 yıllık bir siyasi gelenek var. Bu siyasi gelenek, ki Mao Zedong da bu siyasi geleneğe özellikle dikkat etmiş ve okumuş birisi. Önemli olan toplumsal ahengi sağlamak, yani halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması. Çin devleti başından beri buna, yani tarih boyunca böyle zaten ve Mao Zedong'dan itibaren zaten de sosyalist ilkelere sadık kalmaya çalışan gelenekte temel ihtiyaçlarını karşılamaya için büyük önem veriyor işçi sınıfına ve özellikle tarımın, yani devletin. Devlet ciddi, tarihsel olarak Çin'de ciddi tahıl stokları tutuyor elinde. Her sene satın alıyor ve tutuyor elinde. Hem bol olduğu zaman işçinin fiyatını yüksek tutuyor, aç kalmamasını ya da yoksullaşmamasını engelliyor. Kıtlık olduğu zaman da, az üretim olduğu zaman da elindeki kaynaklardan besliyor işçiyi. Aynı zamanda köylüyü. Şimdi bu da Çin modelinin bir parçası. Düşünürken Çin'i, bunu da düşünmek gerekiyor.
Evet.
Bir başka özelliği de Çin modelinin, Çin'de çok güçlü bir komünist partisi var. Evet. Çok güçlü ve çok ciddi şekilde siyasi mücadelelerin içinden geçmiş ve yüksek düzeyde eğitilmiş, deneyimli bir kadroyla yönetiliyor bu devlet.
Evet.
Ve bu devlet kapitalist piyasaya açılmaya karar verdiği zaman da bizim Özal döneminde olduğu gibi ya da 1950'lerde olduğu gibi aman gelirseniz gelin, ne yaparsanız yapın biçiminde açılmıyor. Bir takım bölgeleri önce açıyor. O bölgelerdeki çalışmayı, büyük yabancı sermaye ile ilişkileri o bölgede düzenlemeye başlıyor. Ders alıyor bundan. Çalıştırıyor, gereken kuralları koyuyor. Ondan sonra yeni bir bölgeyi açıyor. 70'lerden itibaren böyle gelişti. Bu yabancı gelip orada. Ayrıca Çin'e bir şey satacaksanız, yine 70'lerde, 80'lerde soruyor mesela, uçak alıyor. Boeing'den Boeing uçakları alıyor. Soruyor, bunun hangi parçasını bu bizde yapacaksın? Dolayısıyla senden Boeing'i alıyor ama Boeing'in örneğin kanadını ya da işte kokpitini neresiyse Çin'de yapmanı sağlıyor. Teknoloji transferini sürekli bu ilişkilerde zorunlu koşul. Yani bu piyasa erişim koşulu denen durum adeta Çin'in icadı. Bizim piyasaya girebilirsin. Şu listedekileri yaparsan girebilirsin. Bunları da verirsen girebilirsin. Çünkü çok büyük bir piyasa ve herkesin ağzının suyu akıyor 73'ten 80-90 boyunca.
Evet.
Dolayısıyla kendi ekonomisini ve de kendi çalışanlarını ve esas önemli olan siyasi güç merkezlerini koruyarak dünya ekonomisine entegre olmuş bir modelden bahsediyoruz. Şimdi bu modelin Türkiye'yle hiçbir alakası yok.
Evet tamam. Hocam. Hiç.
Senin Çin modeli demesi tamamen fantazi. Yani bu siyasal İslam'ın entelijansiyasının zaten en önemli problemidir bu. Gerçekliği boş verip hayal kurup onun içinde yaşamayı tercih ederler.
Evet. Hocam yani burada tabii biraz böyle göz boyama mı var burada? Bir yandan da Türkiye başarılı olabilir diye görüşler de ortaya atılıyor. Bu düşük ücretli ama tabii neye bedeli ne? Yani toplumun köleleştirilmesi, böyle de eleştiriler tabii getiriliyor. Tabii 6 ayda bir başarı elde etmek zor ama yani şöyle formülasyonlar var. Üretimle büyütmek Türkiye'yi bu kadar ithalata bağımlıyken yüksek faiz tabii iyi bir şey değil. Hani düşük faiz uygulayacak. Yabancı yatırımcılar gelecek. Pazara da yakın Türkiye. Yani işleme olasılığı bunun hiçbir biçimde yok mu? Şeyi unuttum. Yani Türk halkının sersefil vaziyeti, emekçilerin ekmek kuyruklarına girmeleri falan. Hani öyle bedelleri bir kenara koysak diyelim. Hani diyelim ki koymamak gerekiyor ama.
Evet. Yani bunlarla olsaydı eğer Bangladeş kalkınmış almış başını gidiyor olurdu. Bir sürü Asya ülkesinde, Endonezya'da vesairede acayip bir gelişme yaşanıyor olurdu. Böyle değil. Yani ücret tek fonksiyon değil. Ayrıca örneğin işte Amerikan oto endüstrisi Meksika'ya gitti önce. Ondan sonra baktı iş gücü işine yaramadı. İş gücünün ücret düşüklüğünden dolayı gitti. Ama iş gücü seviyesi, iş gücünün üretkenlik düzeyi, eğitim düzeyi, yeni teknolojilere adaptasyon düzeyi işine gelmediği için geri dönmeye başladı. Yani ne üretecek de Türkiye'de dünyada yükselecek? Şimdi iyi beslenmeyen, iyi eğitilmemiş, doğru düz toplumsal koşullar içinde yaşamayan, tüketim gücünün ne olduğu belli olmayan bir işçi sınıfıyla ne üretirsiniz? Yani don gömlek üretecekseniz eğer, bu don gömlekle kalkınmak modeli, kalkınmak mümkün değil artık bugün dünyasında. İleri teknolojiyle birlikte bir şeyler üretecekseniz, o zaman da iş gücünüzün buna göre yetiştirilmesi gerekiyor. İmam hatiplerden çıkmıyor bu maalesef. Biz cahili severiz diyen kafalar böyle bu insanları yetiştiremiyor. Gerçeklikle ilişkisini kopup hayal aleminde sanrılar içinde yaşayan bir entelijansiyanın yetiştireceği kuşaklar böyle olmuyor. Durum evet. Bu. Yani
evet.
Aç bırakacağız. Nasıl üretecek peki bunlar? Ne üretecek? Önüne koyacağız en son teknolojik makineleri. Bakacak öyle ona. Üniversite mezunu olmasına kadar gelmesi ve eğitilmesi gerekiyor bunu yapması için. Ayrıca bir kuşakla yetişmesi gerekiyor. Bunları yönetmesi gereken insanları da yetiştirmek gerekiyor.
Hocam peki Türkiye'nin ithalata bağımlılığı işte girdileri hesap edersek yani bir de yerli sermaye ama Türkiye'nin şunu da aklıma düşüyor hep yerli sermaye de dünyaya açılmaya çok hevesli özellikle Afrika başta olmak üzere bir de büyüme rakamları da yüksek çıkıyor. Cumhurbaşkanı sürekli büyüme rakamlarını gösteriyor başarı kriteri olarak.
Büyük hesaplıyor değil mi?
Evet herhalde hocam. Galiba yani.
Şimdi birkaç yıl önce epey oldu yani onu unuttu herkes. Bu büyüme rakamların nasıl hesaplama yöntemini gerçekten saygı duyduğumuz bu işte gerçekten anlayan iktisatçılar tartıştılar hocalarımız. Ve bu hesabın tutmadığını gösterdiler. Katsayıların nasıl gelişi güzel saptanarak bu hesapların yapıldığını o zaman gösterdi. O tartışma o zaman canlandı. Sonra kapandı gitti. O zamandan bu zamana ne oldu? Reform edildi. TÜİK'te başka bir şey mi yapıyor şimdi? Hayır, o zamandan bu zamana Türkiye'deki yönetişim iyicene bozuldu. Ben kendi hesabıma ne enflasyon rakamlarına ne büyüme rakamlarına inanmıyorum. Neresi ortalıkta yok. Nasıl yapıldığını bulmak mühim değil. İşte en son kapıdan çevirdiler. Olacak işte. Yani ana muhalefet başkanını İstatistik Enstitüsü'nün kapısından çevirdiler. Böyle bir şey olabilir mi? Potansiyel olarak bu vatandaş yarın şey olacak. Başbakan ya da devlet başkanı olacak. Evet. Mesela bunu ben almıyorum diyor oradaki 3 tane bürokrat. Olacak iş mi bu?
Peki hocam bir şey soracağım. Yani bir takım kredi derecelendirme kuruluşları, şunlar bunlar Türkiye'ye dair de böyle çok iyimser diyelim. Gerçek not görünümünü durağından negatife falan da çevirdiler en son dönemde ama bir şekilde yüksek büyüme öngörüyorlar Türkiye ile için. Bunlar böyle bas farkı mı ya da pandemiyle ilgili sebepler mi? Yani çünkü bunlar da bu algılamayı etkiliyor. Bakınız işte onlar da böyle dedi büyüyoruz gibi. Onun nedeni nedir?
Şimdi yani nedenini üzerinde bir şey söylemek istemem ama şöyle bir hafızam var. Yunanistan krizi patlamadan daha bir sene önce bu aynı kredilenme dereceleri çok iyi şeyler veriyorlardı. Kredi notları veriyorlardı Yunanistan'a.
Evet.
Bir başka bir şey hatırlıyorum. Asya krizi 1997'de patlamadan bir önce yani bir ay önceki ya da bir dönem önceki çıkan IMF raporu Asya mucizesinden bahsediyordu. Raporun yani şeyi mürekkebi kurumadan ayıp söylemesi pislik vantilatöre çattı uzak Asya uzak doğuda. Her tarafa bulaştı bir anda. Dolayısıyla bu bunların tartışmaları 2008'den sonra çok yapıldı. Bunlar kredi veren banka aynı zamanda kredi değerlendirmesine de sahip. Onun da ortağı aynı zamanda bilmem ne muhasebe şirketi. Orada acayip bir durum var.
Yani bu bizim TÜİK kadar olmasa bile onlarda da katakullisi eksik değil yani demek lazım. Bize,
onlar biliyorlar ve bence durumu biliyorlar. Hani benden daha iyi biliyorlardır en azından. Yani Türkiye ekonomisinin genel trendleriyle karşılaştırdıkları zaman şu andaki trendleri aradaki açıklığa bakıp oradan bile bir sonuç çıkarmak mümkün. Evet. Durumun acayipliği üzerine.
Evet. Hocam çok az bir vaktim kaldı. Bir de bu Körfez'e yönelmeyi soracağım size. Cumhurbaşkanı birdenbire Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri yani daha doğrusu bu yıl başlarından itibaren tabii jeostratejik sebepleri de var Biden yönetiminden kaynaklanan ama nihayetinde şöyle bir tuhaf bir durum çıktı ortaya. Tekrardan Türkiye Körfez'e yüzünü dönüyor ve Dışişleri Bakanımızın katıldığı basın toplantısında Türkiye'deki durumun yarattığı fırsatlardan bahseden Katarlı Dışişleri Bakanı'yla karşı karşıya kalıyoruz. Bu Körfez'den Türkiye'ye bir hayır gelir mi sizce hocam?
Yani Körfez'in kendisine hayrı yok halkı açısından bakarsak yani. Ama o mantalite Türkiye'ye gelir gelmesine ama Körfez'deki yöneten insanlara baktığımız zaman hepsi son derece ileri düzeyde eğitilmiş. Yani üzerindeki kıyafete bakmamakta yarar var. Çok eğitilmiş. İktisadi her bir şeyi yakından bilen, riski okumasını bilen insanlar. Şu anda Türkiye ekonomisi, Türkiye'nin geleceği konusunda ve bu konuda yorum yaparken uluslararası güçlerin de algılarını göz önüne almayı becerebilecek durumda insanlar bunlar. Dolayısıyla oradan buraya konuşulur bol bol miktarda da oradan buraya gelen paranın Türkiye'de 3-5 kişiye belki yararı olur ama Türkiye ekonomisinin birdenbire bütün sorunlarını aşıp depara kalkmasına işte krizini aşmasına Türk lirasının dengeye getirmesine falan yardım olmaz. Şimdi ayrıca Katar'a bakıyoruz. Amerika'nın en büyük üssü Katar'da. Bölgedeki. Ciddi bağımlılık ilişkileri var. Eğer siyasi amaçlarla Türkiye'ye geliyor iseler bunun ait oldukları ilişkiler, bağımlılık ve sorumluluk ilişkileri içinde onayını alarak gelirler.
Evet.
Türkiye demokrasiler toplantısında çağrılmamış bir ülkedir. Örneğin.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye istik- istikrar açısından güven veren bir ülke olsa Katarlılardan önce Çinliler gelir ve yatırım yapmaya başlarlar. Hı hı. Bunlar çünkü Avrupa'ya, Doğu Avrupa'ya giriyorlar. Evet. Ama neden Türkiye'ye gelirken filan oluyor. Tabii canım oluruz yaparız filan duruyor, sonra bir şey çıkmıyor ortaya.
Evet.
Türkiye'ye yatırım, yani Türkiye'nin malları satın alıp başka bir yere taşıyacak olanlar için bir şey söyleyemem. Ama hı hı. Türkiye'de yatırım yapıp da artık değer üretip buradan dünya ekonomisinde bilmem ne yapacak olanlar için Türkiye ekonomisinin istikrarlı iş gücünün kullanımı çalışılabilir, iç pazarında değerlendirilebilir olması lazım. Ve de tabii ki hukuki kuralların sermaye ve mal mülkiyetinin güvence altına alınmış olması gerekir. Bunların hepsi şikayet konusu yurt dışındaki yatırımcılar açısından.
Evet. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. En azından Çin modelini daha iyi kafamıza oturtma, Türkiye'nin başına ne gelecek tam kestirememekle beraber kafamızda Çin modelini oturtmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Ergin Yıldızoğlu hocaya sorduk. Nedir şu Çin modeli? Türkiye'ye, Türkiye'nin koşulları, Çin'in koşulları, Çin ne yaptı? Sorularının yanıtlarıyla birlikte Ergin Yıldızoğlu hocanın değerlendirmesini aldık efendim. Süremizi de aştık birazcık ama şarkımızı da çalmak istiyorum. Dear from Space demişiz. Alone. Yarın görüşmek üzere. Eksenden hoşçakalın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği'den,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen Hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.